Antalya Tekelioğlu İlhak Kütüphanesi Ses Kayıt Stüdyosu'nda okunan bu kitap yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayımlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Kitabın adı Kutsal İsyan 3, yazan Hasan İzzettin Dinamo. May Yayınları İstanbul 1966 yılı, 1. baskı 412 sayfa, seslendiren Asuman Gürkan. Arka kapak. Kurtuluş Savaşımızın oluşumunu toplumca yönden ulusa aktaran Kutsal İsyan'ın yayınlanan ilk iki cildi yurt ölçüsünde ilgi uyandırmıştır. Eserin ilk iki cildinden Kurtuluş Savaşı kahramanlarını bu halk direnişinin fikir örgüsünü hazırlarken görmekteyiz. Bu iki ciltte büyük olaylara ışık tutacak küçük olaylar kronolojik bir sırada sunulmaktadır. Elinizdeki üçüncü ciltte Kurtuluş Savaşımızın yeni ve bugüne değin ulusa saklı kalmış bir yanı başlar. Türk halkını emperyalizmin boyunduruğundan kurtaran silahların patlayışı daha da hızlanır, kalabalıklaşır. Halk denen kutsal güç silkinip uyanmaya başlar. Ege şehirlerimizin eşrafları, zenginleri, büyük mülk sahipleri, köy ağaları vatanlarını yutmaya gelen düşmanla derhal ticari ilişkiler kurarak bu yeni durumdan yararlanma yolunu seçerler. Ellerine ekmek, tuz ve ak teslim bayrakları alarak istila ordularını karşılarlar. Şehirlerinin anahtarlarını düşmana teslim ederler. Zengin ve eşraf denen şehir ileri gelenlerinin düşmana armağan ettiği vatan topraklarını düşmandan geri almak yoksul halka, efelere ve zeybeklere düşer. Kutsal İsyan boyun eğmeyen, tüketilmeyen, halkın özgürlük savaşını veren bir eserdir. May Yayınları. Kutsal İsyan, Hamidiye Kahramanı. Yürek neredeyse gerçek vatanseverlik oradadır. Berkeley. 1919 yılının 24 Mayıs'ında Balkan Savaşı'nı yarattığı ve 1. Dünya Savaşı'nın daha çok parlattığı uzun boylu, güzel ve gürbüz vücutlu, mavi gözlü bir deniz albayı, sivil, koyu renkli bir giyinek giymiş olarak İstanbul'dan Bandırma'ya kalkmak üzere olan bir vapura bindi. Bu çok tanınmış Hamidiye Savaş Gemimizin süvarisi Hüseyin Rauf Bey'di. Yanında birkaç arkadaşı daha vardı. Onlar da onun gibi sivil giyinekler giyinmişti. Kaygısız ve tasasız görünmek isteyen halleri bile onları içlerinde derin kaygılar taşıyan, çevrelerini durmadan kuşkulu gözlerle gözetleyen insanlar olmaktan kurtaramıyordu. Vapura biner binmez hemen kamerasına kapanan Rauf Bey, arkadaşlarına da aynı şeyi yapmalarını salıklamıştı. Gazetecilerin ve tanıdıkların gözünden uzak kalmak gerekti. Bekir Ağbölü'yü İttihatçı Nama altında yığın yığın yurtsever Türk aydınları ve devlet adamlarıyla doldurulmuştu. Rauf Bey daha birkaç gün önce Mustafa Kemal'le Türkiye Bastili'ni ziyaret ettiğinde kendi akıbetini de görür gibi olmuştu. Fethi Bey'i bir odaya çağırarak konuşan Mustafa Kemal ona umut verici sözler söylemiş, karamsarlığını dağıtmıştı. Devletin hayatına yabancılar hakim olup saray ve Babı Ali bunların elinde bazıça ve bir alettir. Saray ve Babı Ali şimdi olduğu gibi düşmanlarla işbirliğinde devam ederlerse bunların hepsine karşı koymak lazımdır. Milletin azim ve iradesi önünde saray ve Babı Ali'nin er geç boyun eğeceklerine muhakkak nazarıyla bakılabilir. Bu takdirde ilk iş olarak Mebusan Meclisi'nin toplanması sağlanacaktır. Milletin gasp edilmiş haklarının harice karşı müdafası meselesine gelince merkezi Anadolu olacak bir hareketle bunun azamisi yapılacağına kaniyim. Anadolu'ya büyük bir bölgenin askeri teftiş vazifesini alarak gidiyorum. Babı Ali ve saray benim niyetlerim hakkında derin bir gaflet içinde bulunuyorlar. İngilizlerin de henüz meseleden haberleri yoktur. Bu Fethi Bey gibi umutsuz bir siyasi mahpus için müjdelerin en güzeliydi. Ah keşke şimdi tutuklu olmasaydı. O da Mustafa Kemal'in yanına katılıp mübarek Anadolu topraklarına kapağı atardı. Rauf Bey kamerasının önünde bir bez iskemleye oturmuş, Marmara'nın rahat ve geniş maviliğini seyrediyor, yaşayışında Hamidiye serüveninden sonra en büyük ve dalgalı serüvene doğru ilerlediğini anlıyordu. 20 yıllık denizcilik giyineğinden soyulmuş, şimdi büyük ve kutsal bir kara parçası üzerine kutsal bir serüven aramaya gidiyordu. Mustafa Kemal'le son gün verdikleri karar şuydu. O Karadeniz'i selametle aşıp Samsun'a çıkınca kendisi de birkaç arkadaşıyla Bandırma üzerinden Anadolu'ya geçecek ve yer yer belirlediğini işittikleri milli ayaklanış erkaniyle, efelerle ve başka aydın gruplarla buluşmaya çalışacak. İzmir dolaylarını inceleyip Afyonkarahisar'a gidecek. Oradan da onun grubuna katılmak üzere yola çıkacaktı. Mustafa Kemal Mayıs'ın 16'sında Bandırma vapuru ile yola çıkacaktı. Rauf Bey onu uğurlamak üzere sabah erkenden Şişli'deki evine gitmişti. Mustafa Kemal'i uykusuz ve gözlerini şişmiş görmüştü. Mustafa Kemal bütün gece uyuyamamıştı. Annesi bu son ayrılığa dayanamayarak tehlikeli bir kriz geçirmiş, sabaha dek onunla uğraşmıştı. Mustafa Kemal annesinin ve evdekilere veda ettikten sonra Rauf Bey'i de otomobile alıp Tophane rıhtımına indirmeden önce ondan çok önemli bir haber almıştı. Bu İngilizlerin onun bindiği gemiyi batıracağı haberiydi. Rauf Bey bu haberi ona vermek zorunda kalmışsa da kendisi bu haberin gerçekleşeceğine inanmıyordu. Tophane rıhtımında arabadan inmişler, ötekilerden ayrı bir kenara çekilmiş konuşuyorlardı. Haber, güçlü mantığına karşın Mustafa Kemal'in kafasında trajik bir etki bırakmaktan geri kalmamıştı. Rauf Bey haber üstünde son kanısını şöylece söylemek zorunda kalmıştı. "Ben," demişti, "böyle bir şeyi varit görmüyorum. Hem canım, sizi tevkif etmek istiyorlarsa dışarı çıkmanızı neden beklesinler? Burada tevkif etmelerinin ne mani var?" Böyle konuşurlarken Mustafa Kemal saatine bakmış ve "Raufcuğum," demişti, "vakit geldi. Şimdi neredeyse Mehmet Ali buraya gelecek. Bizi beraber görmesin. Sen git. Ben Refet'e senin beklediğini söylerim." Rauf Bey ile bu söz üzerine kucaklaşıp öpüşmüşler ve ayrılmışlardı. Mustafa Kemal'i uğurlamaya gelecek olan Mehmet Ali Bey Dahiliye Nazırı'ydı ve Mustafa Kemal'in bu şanslı görevi alabilmesi için canla başla uğraşmıştı. Rauf Bey tam 3 gün ayın 19'una dek korku değilse bile sonsuz bir kaygı içinde beklemişti. Çok şükür. En sonra Samsun'dan beklenen haber gelmişti. Mustafa Kemal ve arkadaşları sağ salim Samsun'a çıkmışlardı. Rauf Bey'in korkusu İngilizlerin Mustafa Kemal'i tevkif edip İstanbul'a getireceklerinden değildi. Buna inanmıyordu. Asıl Bandırma vapurunun pek çürük bir tekne olduğu üstüne aldığı bilgiydi. Böyle bir geminin Karadeniz'in azgın dalgalarına dayanabilmesi ancak mucize olarak açıklanabilirdi. Bu güzel haberi İstanbul'da bekleyen pek az insan vardı. Bu azlık içinde Rauf Bey ile arkadaşları da önemli bir yer alıyordu. Onlar da o yolun yolcusuydu. Haberi aldıklarının hemen ertesi günü Rauf Bey, Bandırma yolu ile ve elden geldiğince gizli olarak gideceklerini bildirmişti. Yol arkadaşları Topçuoğlu Nazmi, sonra ticaret vekili, İbrahim Süreyya, sonra İzmit mebusu, Yüzbaşı Osman, sonra Kilikya'da Tufan adı ile Kuvayi Milliyeci ve General ve Hintli yedek subay Abdurrahman Beylerdi. Rauf Bey bir yandan denizin her zamanki güzel maviliğini, bir yandan da Anadolu dağlarının güneş altında ve uzaklaştıkça tatlı dumanlı bir maviye çalan zengin yeşilliğini seyrediyordu. O karaya doğru ilerledikçe henüz üstünde dumanı tüten zengin denizcilik anıları onu geriye çağırıyordu. Balkan Savaşı başlamıştı. Türk ordusuna acele silah gerekiyordu. Bunun içinde en gerekli yol İstanbul Boğazı ile Romanya limanlarıydı. Bunlar serbest olmadıkça silahsız kalmak tehlikesi her zaman vardı. O limanlarla İstanbul Boğazı arasında işleyecek gemilerin korunması gerekti. Bu görevi de ancak Türk donanması yapacaktı. İşte Hamidiye Kruvazörü ile onun genç ve atak süvarisi Hüseyin Rauf Bey böylece kahramanlık sahnesine çıkmışlardı. Bulgar torpido botları ara sıra Varna'daki üslerden Karadeniz'e süzülüyor ve Romanya-İstanbul Boğazı çizgisi üzerinde gidip gelen Türk vapurlarına büyük tehlikeler yaratıyorlardı. Bu yüzden Varna üssünün ağzını tıkamaktan başka çare yoktu. Rauf Bey bu düşüncedeydi. Bu karara varan genç süvari Hamidiye'yi Varna limanına yöneltmiş ve askeri hedefleri şiddetle bombardıman etmişti. Güpegündüz yapılan bu iş birçok kez yenilendi. Ayrıca Bulgaristan'ın kıyılarındaki bütün askeri hedeflere her Allah'ın günü öldürücü mermiler yağdıran Hamidiye, birdenbire Türklerce de Balkan milletlerince de birinci sınıf bir savaşçı şöhreti kazanmaya başlamıştı. Varna limanı bombardıman edildiğinde kıyıda mevzilenmiş Bulgar topları uzun menzilli olmadığından ateş açamıyordu. 1912 yılı Kasım ayının 20'si ve Kurban Bayramı'nın birinci günüydü. Hamidiye Dolmabahçe Sarayı'nın önünde top ateşiyle Sultan Reşat'ı selamlamış, deniz erleri de 3 kez "Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa" diye bağırdıktan sonra yine Karadeniz'e açılmıştı. Bayram seyran yoktu. Savaş Türk varlığını tehdit edercesine bir şiddet ve vahşetle sürüyordu. Hamidiye Kruvazörü boğazdan epeyce açılmış oldukça sert dalga tepelerini ezerek ilerliyordu. Bir ara kruvazörün baş yanına nereden geldiği anlaşılamayan bir baykuş gelip konmuştu. Bu herhalde uzun bir yolculuk yapmakta olan zavallı bir baykuştu. Gemiciler için bu hiç de böyle değildi. Onlarca baykuş uğursuz bir hayvandı. Konduğu yerde mutlaka bir felaket olurdu. Bütün erlerin ve subayların baykuşu görerek çıkardıkları şaşkınlık çığlığı üzerine Rauf Bey hemen eline bir mavzer alıp kuşa ateş etmişti. Kurşun kuşa değmişse de kuş birkaç tüy bırakarak bu tehlikeli yerden kaçıp gitmişti. Hamidiye Karadeniz'i ikiye biçerek ilerliyordu. Kravazörün yanında iki de torpido bot vardı. Bunlara gece görevi verilmişti. Biri Varna Limanı'nın kuzey kıyısı, öbürü de güney kıyısı üzerinde gözcülük yapacaktı. Bulgar torpido botları limandan dışarı çıkar çıkmaz veri tabancasıyla Hamidiye'ye haber vereceklerdi. Böylece Bulgar torpido botları Varna Limanı'na hapsedilmiş olacaktı. Kış güneşi Avrupa ufuklarını kana boyayarak kalın ve renk renk bulut dağlarının ardında erimiş, deniz biraz sonra bütün aldatıcı tatlı renklerini yitirerek koyu bir katran çukuruna dönmüştü. Artık Rauf Bey'in dürbünü de kendisine bir şey söylemez olmuştu. Gemi Bulgaristan kıyısına paralel olarak gidiyordu. Rauf Bey, vardiya nöbetini geminin ikincisi Adil Kaptan'a, Fahri Bey de şimdi emekli amiral, seyir subayı yardımcısı Yusuf Efendi'ye bırakmıştı. Rauf Bey kamerasına çekilmiş uyumaya çalışıyordu. Birdenbire korkunç bir patlama olmuştu. Rauf Bey ne olduğunu anlayamadan pantolonunu güçlükle giyerek ceketsiz dışarı fırlamış, kaptan köprüsüne doğru koşuyordu. Hamidiye'nin bütün topları durmaksızın ateş ediyorlardı. Topların şimşekleri, top sesleri ve barut dumanları güverteyi cehenneme çevirmişti. Rauf Bey gemiye 3 Bulgar torpido botunun saldırmakta olduğunu görmüş, gemiyi bu tehlikeli saldırıdan kurtarmak için ustaca manevra yaptırmaya başlamıştı. Torpido botların ateşinden kurtulmak için de en iyi çare dar hedef göstermekti ki Rauf Bey bu manevrayı yaparken bir yandan da torpido botlara durmadan ateş ettiriyordu. En sonra Bulgar torpido botları savaşı bırakarak çekilmişlerdi. Hamidiye ise ancak ön yanından bir torpil yemişti. Yalnız geminin bölme tertibatı batmasını önlemişti. Savaş ancak 10 dakika sürmüştü. Bulgar torpido botlarının Hamidiye'yi böyle yakalayışı çok tehlikeli bir sürprizdi. Subay ve Erat öyle bir disiplin ve canlılık göstermişti ki çok kötüye gidebilecek bir talihi yolundan çevirebilmişlerdi. Bulgar torpido botları uzaklaştıktan sonra Rauf Bey seyir subayı Fahri Bey'e "Fahri," dedi. "Geminin başını sahile alın. Gemi belki batabilirdi. Böylece hiç olmazsa Erat ve subaylar kurtulabilirdi." Hamidiye'nin başı suya dalmıştı. Deniz kaptan köprüsü hizasına dek gelmişti. Seyir subayı pusulalara bakmaya gitti. Şaşırmıştı. Pusulalar sarsıntıdan yerlerinden oynamış, işe yaramaz hale gelmişti. İşlemiyorlardı. Allah'tan ki gökyüzü bulutsuzdu. Fahri Bey aya bakarak geminin başını karaya çevirmişti. Geminin suratini de 7 mile indirerek tehlikeli durumu biraz yenikleştirmişti. Hamidiye'nin torpido botları hala görünürlerde yoktu. Kaçan Bulgar torpido botlarını salvolarıyla uğurlayan Hamidiye artık susmuştu. Rauf Bey çarkçıbaşıyı çağırdı. Geminin durumunu incelemesini emretti. Fahri Bey işlemeyen pusulaları yeniden işler hale getirdi. Yapılan inceleme sonunda geminin hemen batmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığı, yalnız bav tavlona su doldurduğu anlaşılmıştı. Rauf Bey bunun üzerine geminin İstanbul Boğazı'na doğru seyretmesi için seyir subayına emir verdi. Geminin burnu İstanbul Boğazı'na doğru döndürüldü. Rauf Bey de gemiyi gezmeye çıktı. Fahri Bey, Rauf Bey'in Erat'a tavlondan tenekelerle su boşalttırdığını görünce şaştı. "Bunun ne faydası var?" diye sordu Rauf Bey. "Fahri kardeşim," dedi. "Askere meşguliyet çıkardım, meşgul olsunlar diye." Geminin dengesini düzeltmek için de kömürlüklerden kömür çıkartıyor ve kış güverteyi istif ettiriyordu. Hamidiye en büyük filikasını yedeğine almış, 7 mille İstanbul yolunu kısaltıyordu. Böylece sabaha dek yol alan Hamidiye, Terkos önlerine vardığında telsizle akşamleyin aradığı Turgut Reis ve Mecidiye kruvazörleriyle karşılaştı. Hamidiye bu yaralı haliyle İstanbul'un içine dek gitmiş ve geceleyin köprüler açtırılmış, Halic'e geçirerek havuza alınmıştı. Hamidiye ilk kez gazi olmuştu. Hamidiye'nin yaraları iyi oluncaya dek Rauf Bey'in boş durması zordu. Hemen yeni Türk muhriplerinin flotilla komodunu olarak Çanakkale'de boy gösterdi. Mondros Savaşı'na katıldı. Türk ve Yunan donanması karşı karşıya geçmiş büyük bir cayırtı koparıyorsa da her iki hasımda çok bir şey yapamıyordu. Bir yanda Turgut Reis Mesudiye, Barbaros, Asarı Tevfik, karşı yanda Averof, Hidra, Spesione, İpsara savaş gemileri vardı. Bu savaş kesin bir sonuç vermediyse de korkunç bir dev olan Averof burada ufak tefek yaralar aldı ve avenesini toparlayıp çekilip gitti. Türk savaş gemileri yine de Çanakkale'ye sağlam olarak döndüklerinden yenmiş sayılabilirlerdi. Karada Türk ordusu durmadan yeniliyor ve çekiliyordu. Rauf Bey İstanbul'a giderek yaralı gemisini gözden geçirdi. Havuzdan kız gibi çıkan Hamidiye yine eski kaptanını sırtına almış yeni ve büyük serüvenler arıyordu. artık binicisini tanımıştı. Onunla düşmanlara çok işler edebilir, çok korkular salabilirdi. Rauf Bey yine Hamidiye'yi Çanakkale'ye götürdü. Birçok kez Çanakkale boğazından dışarı çıkan Hamidiye, Yunan destroyerleriyle çarpışmalarda bulundu. Adalar denizinde bir ejderha kesilen modern ve süratli Yunan savaş gemisi Averof'un Limni limanında tamir edilmekte olduğu öğrenilmişti. Bundan yararlanarak Midilli ve Sakız gibi adalar kurtarılmak istenmişse de kara ordumuz bu işi yapacak durumda ve güçte olmadığından bundan vazgeçilmişti. Rauf Bey dosta ve düşmana parmak ısırtacak bir iş peşindeydi. Hamidiye'yi Çanakkale boğazından dışarı çıkarıp şaşırtıcı sürprizli kimi işler yapmak ve Türkiye ufuklarını sarmış olan kapkara ve zehirli umutsuzluk dumanını biraz olsun dağıtmak istiyordu. Öyle ki boğazdan dışarı çıktıktan sonra artık kendi kendinin kumandanı olarak yalnız kendi sağduyusundan ve kendi yüreğinden emir alacaktı. Hiç olmasa böylece daha şaşırtıcı ve daha yararlı işler yapabilecekti. Hemen başkumandanlıktan Hamidiye'yi boğazdan çıkarıp akıncılık yapmak için izin istedi ve aldı. Rauf Bey bu akıncılık müsaadesini alınca çok sevindi. O da tıpkı Barbaros Hayrettin, Turgut Reis gibi kendi aklından, kendi gücünden ve kendi yiğitliğinden emir alacak ve Türk milletinin unuttuğu şanlı günleri bir kez daha ona tattıracaktı. Hemen gemide bir savaş meclisi topladı. Bu meclisin başkanı elbette Rauf Bey olacaktı. Üyelerde seyir subayı Fahri, Engin, çarkçıbaşı Mahmut, topçu kumandanı yüzbaşı Ziya ve topçu teğmeni Mehmet Ali Oramiral, Mehmet Ali Ülgen beylerdi. Rauf Bey mecliste şunları söyledi. Arkadaşlar, vatan bu menhus Balkan Harbi'nde kendi evlatlarından fedakarlık ve kahramanlık bekliyor. Türk ordusunda gördüğümüz bozulma hareketleri iyi sevk ve idarenin mevcut olmamasından neşet ediyor. Türk askeri iyi sevk ve idare edilirse öyle kahramanlıklar yaratır ki dünya hayretler içinde kalır. Türk adalarını Yunanlılar birer birer işgal ediyor. Biz hareketsiz kalıyoruz. Akdeniz'e açılırız. Averof peşimize takılırsa ne âlâ. Donanmamızı çıkar. Odaları kurtarır. Takılmazsa Yunan deniz nakliyatını ve adalarını vururuz. Hiç olmazsa arkadaşlarımıza örnek oluruz. Hepinizden bu harekatta azami fedakarlık beklerim. Rauf Bey bunu söyledikten sonra seyir subayı Fahri Bey'e bir çıkış planı hazırlamasını emretti. Fahri Bey'in Rauf Bey'e danışarak hazırladığı plana göre Hamidiye tek başına olarak gece yarısından sonra Çanakkale Boğazı'ndan çıkacak, Gelibolu kıyılarına sürtünürcesine ilerleyecek, Dede Ağaç yönüne doğrulanacaktı. Hamidiye 13 Ocak 1913 günü saat 17.35'te Nara'dan yola çıktı. Barbaros Hayrettin zırhlısının provasını dolaşmıştı ki inceden yağan kar birdenbire korkunç bir tipiye çevirmişti. Biraz önce erimiş bir kurşun gölü gibi gittikçe koyulaşan deniz kar altında apak kesilmişti. Gök ve yer ak bir kasırga içinde yitip gitmişti. Hamidiye de bir anda apak oluvermişti. Tipi güverteden koşarak geçen kırmızı fesli kara giyinekli erleri yakalayıp göz açıp kapayıncaya dek aka boyuyordu. Artık bu apak mahşer içinde yola çıkılmazdı. Hamidiye Kösetabya açıklarında demirlemeyi denedi. Deniz burada çok derindi. Bu yüzden de ilk kaza oldu. Geminin iskele demiri 5. kilidinden kırılarak bundan böyle en çok yararlı bir araçtan onları yoksun bıraktı. Hamidiye biraz daha kıyıya yaklaşarak o tehlikeli derinliği geride bıraktıktan sonra 33 kulaçta demirledi. Artık bu kuduz tipi ortasında Hamidiye tek başınaydı. Bütün arkadaşlarından uzaktaydı ve şanlı serüveninin kapısındaydı. Kara bulanarak ak bir renk alan fırtına Hamidiye'nin yolunu o gece tıkamıştı. Rauf Bey ertesi gün Mecidiye kruvazörü ile birlikte boğazdan çıkmayı denedi. Hamidiye bu kez Çanakkale boğazındaki Erenköy körfezine demirlemiş, Mecidiye kruvazörü de boğazdan dışarı çıkmış, keşif için gözden uzaklaşmıştı. Rauf Bey telsizlerinin dinlenmesinden korktuğu gibi Çanakkale'de oturan Rumların casusluğundan da korkuyordu. Bunun için her şeyin büyük bir gizlilik içinde olmasını emretmişti. Bir işe başlamak da bitirmek kadar önemliydi. Bu işin sonunu kestiremiyorsa da hiç olmazsa iyi başlamasını istiyordu. Güzel ve başarılı bir kamuflaj yapmak gerekmişti. Gemide birçok tenekelere kül doldurularak gazlanmış, sonra bunlar ateşlenmişti. Karlı kış gecesinin içinde büyük bir yangın başlamıştı. Soğuk, lacivert deniz kan kırmızı kesilmişti. Gökyüzüne doğru yükselen kapkara dumanlar ara sıra sararıyor, kızarıyor, erguvanlaşıyor ve buzlu rüzgarın önünde savrulup gidiyordu. Rauf Bey hemen telsizle donanma kumandanlığını buldu ve Yangın tehlikesi geçiriyoruz. Yangını önlemek üzereyiz. Bu geceyi Erenköy Limanı'nda geçirip yarın donanmaya iltihak edeceğiz diye haber gönderdi. Bu telsiz çalınsa bile artık bir değeri olmayacaktı. Mecidiye Kruvazörü'nün kaptanı Hamidiye'nin durumunu biliyorsa da Erat bilmiyordu. Bundan dolayı karaya çıkınca Hamidiye'de yangın çıktığını herkese yaydılar. Hamidiye o gece bıçakla kesilebilircesine koyu yapışkan karanlığı ikiye bölerek Erenköy Limanı'ndan yola çıktı. Gelibolu Yarımadası'nı sıyırırcasına ilerliyordu. Rota kuzeye doğruydu. Gemi Semadirek ve İmroz adalarının arasından geçti. İmroz ve Limne adalarının doğuda birer esmer tümsek halinde bırakarak Mikroni boğazına doğru ilerlemeye başladı. Şimdi dün geceki karlı, tipili iklim geride kalmıştı. Adalar denizinin ılık havasında uzaktan uzağa şimşekler çakıyor, Hamidiye bir iki saniye çırılçıplak meydana çıkıyordu. Gökyüzü ağır ağır ilerleyen pek kalın yağmur bulutlarıyla yüklüydü. Gök gürültüleri denizin ötelerinde sanki bir deniz savaşı varmış gibi kulakları aldatırcasına sık ve sürekli duyuluyordu. Rauf Bey yeni bir kamuflajı gerekli görerek gemide görevleri başında bulunan, daha çok dışarıda dolaşan bütün subay ve erata yağmur başlıkları ve kamsele giydirdi. Böylece Hamidiye Yunan adalarına yakın geçerken halk bunun bir Türk kravazörü olduğunu anlayamayacaktı. Hamidiye'de hiçbir milli işaret ve bayrak yoktu. Erat'ın ve subayların kırmızı fesleriyle kırmızı beyaz Türk bayrağı saklanmıştı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.